polisin ve mahkemelerin de toplum üzerinde çok kötü ve olumsuz etkileri oldu, Allah'ın size verdiği insan haklarını kullanmanızı, kendinizi savunmanızı ve özgür iradenizi kullanmanızı yasa dışı ve zor hale getirerek, Tanrı'nın insanlardan yapmasını istediği gibi, insanların suçla ve adaletsizlikle, kendileriyle savaşmasını engelleyerek. Olay yerindeki kişi kötülükle, olduğu anda savaşma şansına sahiptir. Bir polis gücünün düzgün çalışabilmesi için, hizmet etmesi gereken halkla işbirliğine sahip olması gerekir. Görevleri, topluluklarının insanlarını korumak, yardım etmek ve hizmet etmektir. Şeytan, polisin paraya aracılık ederek, kanun yönetmelik yaparak, insanları yanlış bir şey yapmadıkları için cezalandırıp ardından para cezasına çarptırarak halkı yabancılaştırmasına neden olmuştur. Polis, zamanının çoğunu kamu parasıyla satın alınan pahalı polis arabalarında dolaşarak geçiriyor, polis teşkilatının mali kazancı ve olaya karışan memurların terfisi için hizmet etmeleri gereken halkın kanunlara saygılı üyelerini taciz etmek. Ve bunu yapıyorlar çünkü kanunlara uyan vatandaşları kızdırmak ve sahte iddialarla paralarını çalmak gerçek suçluları yakalamaktan çok daha kolay, mali açıdan daha kazançlı ve çok daha az tehlikeli. Bu yasalara saygılı halk ile halkın yardımı olmadan faaliyet gösteremeyen polis arasında geniş bir ayrım yaratarak giderek kötüleşen bir biz ve onlar durumu yaratıyor. Bu aslında polis olmayan herkesin işveren yerine otomatik olarak suçlu veya potansiyel suçlu olduğunu söyleyen bir polis devletine ve polis tutumuna yol açmaktadır. Şeytan gerçekten egolarla ve kibirle oynayabilir. Polis dost canlısı, yardımsever ve alçak gönüllü olmalıdır. Her şeyden önce kamu görevlisi olmak istemelerinin nedeni bu olsa gerek. Ne yazık ki, en iyi polis memurlarının çoğu sonunda polis gücünden istifa ediyor, çünkü polisin tutum ve yöntemlerine katılmıyorlar, insanlara zulmetmek için değil, yardım etmek için güce katıldılar. Bunun daha da üzücü sonucu ise, meslektaşlarının tutumlarını değiştirmek için mücadele etmek yerine. Durumu daha da kötüleştirmeye yardımcı oluyorlar. Hiçbir suçlu, aynı anda her yerde veya olay yerinde bulunamayan ve halkın yardımına sahip olmayan insan polislerden gerçekten korkmaz çünkü onları yabancılaştırmışlardır. Eğer suçlular polisten korksaydı suçlu olmazlardı. Silahlar başlangıçta yiyecek avlamak, vahşi hayvanlara karşı korunmak ve aynı zamanda kötü saldırganlığa karşı kendini savunmak için icat edildi, çünkü küçük veya yaşlı bir insan kendini daha güçlü bir saldırgana karşı savunamazdı. Silahlar dengeleyicidir. Allah'ın size verdiği hakları hiç kimsenin elinizden alma hakkı yoktur, bunlardan biri kötülüğe ve saldırganlığa karşı meşru müdafaa hakkınızdır, tabii onu daha iyi bir şeyle değiştiremezlerse. Polis kendi korkaklığı yüzünden silah sahibi olmayı ve kendinizi savunmayı yasa dışı hale getirdi ve karşılığında size hiçbir şey vermedi, çünkü her zaman yanınızda olmaları mümkün değil ve para için dürüst insanları kovalamakla o kadar meşguller ki, halkı koruyacak ve gerçek suçluları yakalayacak zamanları yok. Önlemek her zaman tedavi etmekten daha iyidir ve genç bir haydut, yaşlı bir kadına veya beyefendiye saldırmak konusunda iki kere düşünür, eğer o yaşlı kişinin silahı varsa ve Allah'ın kanunlarına uygun olarak yasal olarak onları vurabilirse. Bir toplumda mükemmel bir durum göz önüne alındığında, herhangi birini silahsızlandırırsanız suçluları da silahsızlandırırsınız, değil mi? Peki insan aptal mantıksızlığıyla ne yapar? Kimse için tehlike teşkil etmeyen, kanunlara saygılı halkı silahsızlandırmaya karar verir. Ve şiddetli ve gaddar suçluları silahlarla baş başa bırakalım. Ve daha sonra durumu daha da kötüleştirmek için suçluları caydırıcı olan diğer tek yöntemi, ölüm cezası, ne ortadan kaldırıyor. Polis, yasa dışı insani kanunlar mevzuatlar uyarınca sürücülerden para çalmakla meşgulken, yasalara saygılı, zararsız halk silahlı suçlulara karşı tamamen savunmasız kalır. SZC'ye bunun mantıklı olduğu onu deviniyor musunuz? Tam bir ÇLGNLK. Siz bu çılgın insanlara ve onların çılgın, yasa dışı kanunlarına yasalarına, insan hükümeti politikaları, polis tarafından uygulanan, oy verdiniz, dolayısıyla şimdi tüm bu şiddete ve suça maruz kalıyorsunuz, ilahi adalet, Yeşaya 3, 12, 15. Kendinizi, ailenizi veya zayıfları savunmak artık yasa dışı. ve bu gidişle yakında adam olmak yasa dışı olacak. Polis, kamuoyunun kanunu kendi eline almasına izin veremeyiz, diyor. Kanun polisin değil, kamunundur ve hiçbir zaman halkın elinden alınmamalıydı. Polisin görevi yalnızca halkın ITS yasalarını uygularken aşmamasını veya ihlal etmemesini sağlamak ve hem suçları soruşturmada hem de kanun ve düzeni korumada halka yardımcı olmaktır. Ne yazık ki artık kamu görevlisi olarak değil, insan hükümetinin lisanslı hırsızları olarak ve kendilerine ait bir yasa olarak hareket ediyorlar. Halkın polise ne yapması gerektiğini söylemesi yerine polis artık halka dikte ediyor. Polis, kanun uygulayıcıları değil, politika uygulayıcıları, zenginlerin fakirleri dövmek için kullandığı büyük bir sopa haline geldi. Hepinizin söz hakkı ve oy hakkı var ve yasaları suçluların yararına değil, kendi yararınıza olacak şekilde değiştirebilirsiniz. İnsanın kanunsuz ve adaletsiz kanunları masumları cezalandırırken, Allah'ın kanunları suçluları cezalandırır. Hukuki emsaller kaldırılmalı ve her dava kendi esasına göre görülmelidir, diğer davalar önceden belirlenmiş bir kural olarak değil, yalnızca bir rehber olarak kullanılmalıdır, böylece adaletsizlik yerine adalet yerine getirilecektir. Hatta bazı mahkemeler, Tanrı önünde İncil üzerine doğruyu söylemek için yemin etmenin kaldırılmasından bile söz ediyor. Hiçbir suçlu mahkemelerden korkmaz ve kendini beğenmiş kibirli adamlardan korkmaz, onlar sadece onlara gülerler. Tanrı'nın cezasından korkmak tek gerçekçi caydırıcı olabilir. İnsani yasalar mevzuat, caydırıcı olmadığı ve insanları suça teşvik ettiği, aynı zamanda hiçbir insan polis onları yakalamadığı sürece insanları istedikleri her şeyi yapabileceklerine, bundan paçayı kurtardıklarına inandırarak kandırarak halkı tamamen sorumsuz olmaya teşvik edin. Allah'ın kanunları, tüzük ve hükümler, tam tersine, sadece suçluları cezalandırın ve insanların sadece yaptıklarından değil, sözlerinden ve düşüncelerinden de sorumlu olduklarının farkına varmasını sağlayın ve böylece insanları daha fazla sorumlu hale getirin. Bütün bu çılgınlık ne zaman duracak? Ne zaman Tanrı'dan daha iyi bildiğini düşünecek kadar aptal ve kibirli olmayı bırakıp kendi kendine zarar veren kurallarıyla değil, onun kurallarına göre yaşamaya başlayacaksın? Kötülükle ve şeytanla savaşmalısınız, her biriniz, eve dönmenin ve dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmenin tek yolu budur. Haydi yaşlılar, gençlere örnek olun. Onlara daha iyi davranışlar öğretin, ahlak ve saygı, Eçkesi Astycus ve atasözlerini okuyun. Yasaların Tanrı'nın yasalarına dönüştürülmesini sağlayın. İnsan ölümünden korkmayın. Eğer bedeniniz Tanrı'nın hizmetinde ölürse, ya evinize gideceksiniz ya da yepyeni, genç, sağlıklı bir bedene sahip olacaksınız. Kaybedecek neyiniz var, eğer yapmazsan, sadece ruhun. Hepiniz, keşke yeniden genç olabilseydim diyorsunuz. Olabilirsin. Bırak. Biraz inanç bul ve gidelim. Neden yaşlılık çekiyorsunuz? Şeytanın sizi kandırıp düşünmesine izin vermeyin, çünkü sen yaşlısın, zahmet etmenize gerek yok çünkü çok az zamanınız kaldı ve böylece her şeye olduğu gibi katlanmaya boyun eğrisiniz, bedenin ölene kadar, o zaman bunun artık senin sorunun olmayacağını düşünüyorsun. Bu çok bencil bir tutumdur ve sizi bu şeytani, şiddet dolu hapishane gezegeninden asla kurtaramayacak, akıl hastanesi. Siz yalnızca kendinizi kandırıyorsunuz çünkü dünyaya tekrar geri dönmeniz gerekiyor, ki bu artık daha da kötü bir hale geldi, çünkü onu daha iyi hale getirmek için hiçbir şey yapmadınız. Dünya bu şekilde daha da kötüleşti, daha da kötüleşti. Tanrı'yı aldatamazsınız, yalnızca kendinizi aldatırsınız. Batının uygar toplumu, dünyayı nasıl yöneteceğini Tanrı'dan daha iyi bildiğine inanan kolektif kibiriyle, insanları aptal insan kanunlarından, mevzuatlarından ve toplumun kendisinden korkutmaya çalışarak kendisini zehirlemiş ve hızla ölmektedir, Allah korkusundan uzaktan. Tek panzehir alçak gönüllülüğü, sevginin ve Tanrı'nın gücünü öğrenmek ve Tanrı'yı dünyanın hükümdarı olarak yeniden görevlendirmek, tüm insan yasalarını feshedip Tanrı'nın yasalarını kullanmaktır. Matta 5, 17, 18 ve Malaki 4, 4. Bu çok kolay bir şekilde yapılabilir çünkü bu insan yasaları anayasaya aykırıdır. Çünkü bunlar İncil'e, Tesniye 4, 2, 12, 32, Kur'an'a ve Tanrı'nın ilahi adaletine, hukuk sistemlerinin dayandığı aykırıdır. Dayalı. Anayasaya aykırı oldukları için kanun kitaplarından kolayca çıkarılabilirler. Allah'ın hikmetine ve onun sözlerine inanmayan toplum, kendi aptal yasalarını, kanunlarını ve giderek düşen ahlaki standartlarını yaratmıştır. Adaletin hayatta kalması imkansızdır ve gerçek özgürlük yerine bugün sahip olduğunuz tek şey binlerce kanun mevzuattır ama adalet yoktur. Kendi çılgınlığını görebilmen için işlerin daha ne kadar kötüye gitmesi gerekiyor? Polis, doktorlar ve memurlar, Tanrı rolü oynamaya çalışmaktan ve sürekli kötüleşen bir durumda olan hapishaneleri ve hastaneleri patlama noktasına kadar doldurmaktan vazgeçmeli, çünkü tam bir beceriksizlikleri var ve bunu kabul etmeyi kibirli bir şekilde reddediyorlar. Hatalar yaptılar ve yanlış yola gidiyorlar. Alçak gönüllülüğü öğrenin, hatalarınızı kabul edin ve çok geç olmadan arkanıza dönün. Kendinize ne yaptığınızı görmüyor musunuz? Yeni gururları yüzünden kör oldukları için görmeyi reddedenler kadar kör olan yoktur. Bölüm 13 bazıları için şanssız. Eğer bir tanrı varsa neden dünyayı düzeltmiyor? Neden tüm bu kötülüğün devam etmesine izin veriyor? Kısa bir cevap ve bunun nedenleri size ikinci bölümde verilmişti. Bu da herkesin kendi, özgür iradesini kullanmasına izin verilmesi gereklidir. Daha uzun açıklama şu ki, Tanrı güzel cennet bahçesini yarattı ve size tavsiye ettiği şeyleri yapmanızı söyledi. Siz Tanrı'yı görmezden gelerek ve şeytanı dinleyerek dünyayı şimdiki haline getirdiniz ve Tanrı her zaman her birinize, kafanızın içindeki güzel sesini kullanarak yanlış yaptığınızı söyledi. Dünyayı berbat ettiniz ve Tanrı'ya üzgün olduğunuzu göstermek için son günden önce işleri yeniden yoluna koymanız gerekiyor. Para kazanmak dışında neden hepiniz bu kadar tembelsiniz? Neden oturup inleyip Tanrı'nın ya da bir başkasının sizin için yapmasını beklemek yerine o şişman kıçlarınızı kaldırıp bir şeyler yapmıyorsunuz? İnsanlığın bu noktaya gelmesine izin verdik, umarım ki kendi deliliğinizi ve tam da tahmin ettiğimiz gibi, bizim öğütlerimizi göz ardı ederek ve şeytanın öğütlerine uyarak bu dünyayı ne kadar berbat bir hale getirdiğinizi görmeniz için. O ne sizin ne de şeytanın bu dünyayı yönetmeye uygun veya yetenekli olmadığınızı size kanıtlamak için yapıldı, çok daha az tüm evren, kendiniz, böylece belki de şimdi hepiniz aklınızı başınıza toplarsınız ve son birkaç bin yıldır yaptığınız gibi şeytanın size tavsiye ettiği şeyleri yapmak yerine, bizim size tavsiye ettiğimizi yaparsınız. Bunu eğer savaşı kazanmış olsaydı, şeytanın yönetiminin evrene neler yapabileceğinin kontrollü bir örneği olarak görün, sizin onun yapması için savaştığınız gibi. Şeytan tamamen suçlu bir delidir ve eğer ona izin verirseniz, boyun eğmeyeceği ve sizi de edirmeyeceği bir ahlaksızlığın, zalimliğin ve bencilliğin derinliği kesinlikle yoktur. İşte bu yüzden size onun en kötü düşmanınız olduğunu söyledik. Artık, son birkaç bin yılın tüm hatalarından ders almış olarak, umarım, yeniden başlamak için mükemmel bir fırsatınız var. Her biriniz Tanrı'nın size söylediğini yapsaydınız ve doğru olanı savunsaydınız, o zaman hiçbir yanlış olmazdı ve birkaç gün içinde dünya yaşanacak güzel bir yer olurdu ve siz de bunun karşılığını alırdınız ve faydaları, çünkü onun içinde yaşamak zorundasınız, Tanrı değil. Tanrı size yardım etmek istiyor ve her zaman da istemiştir ama siz onu dinlemiyorsunuz. Bunu yapmak için yalnızca kısa bir zamanınız kaldı ve eğer hepiniz değişmezseniz, o zaman çok yakında Tanrı ve ben tüm kötü ruhları yok ederek her şeyi düzelteceğiz. Seçim her zaman olduğu gibi sizin. Şimdi yeni bir başlangıç yapın ve asla pes etmeyin. Teslim olursanız ölürsünüz ve bu kadar basit ve kesindir. Herkesin ne yaptığı konusunda endişelenmeyin, ruhunuzdan siz sorumlusunuz, onlardan değil hepinize memnuniyetle yardım edeceğim ve bana izin vermeniz için yalvarıyorum. Ve umarım gelip bana, birbirinize ve dolayısıyla kendinize dünyayı düzeltmek ve işleri düzeltmek için yardım edersiniz. İlk adım imandır, ikincisi ise Tanrı ile ciddi bir şekilde konuşmak, ondan af dilemek, ondan yardım istemek ve onun size ne yapmanız söylemesini gerekiyor sağlamaktır. Tıpkı 2000 yıl önce söylediğim gibi, tekrar söyleyeceğim çünkü Tanrı asla değişmez, sizden benim öğretimi takip edenler, Tanrı'nın gerçeğini mi söylediğimi, yoksa onu kendim mi icat ettiğimi bilecekler. Size kişisel garantimi veriyorum ki, eğer babama %100 inanç verirseniz, o, her birinize onun gerçek olduğunu kanıtlayacaktır. O size bir şeyler kanıtladığında, bu konuda her zaman alçak gönüllü kalmalı ve başkalarının onu bulmasına yardım etmelisiniz. En kötü kibir türü dini kibirdir çünkü bu, insanları ona yönlendirmek yerine ondan uzaklaştırır. Kendi kibirinizden veya kendinize olan güveninizden sakının, çünkü dinsel kibir veya sahte kendi haklılığı, şeytanın sizi kandırmak için kullanabileceği en kolay yoldur. Kendinize ve içinizdeki düşmana dikkat edin. Şeytanın, kötü sesiyle, yanlışlıkla hayal gücünüz veya zihninizin mağarası, olduğunu düşündüğünüz ve direncinizi kırmaya çalışmak için sizi rahatsız eden, kötü sesiyle sizi iyilik yapmaktan korkutmasına izin vermeyin. Sana değerinden daha pahalıya mal olacak. Ölümsüz ruhunuzun değeri ne kadar? Tutamayacağınız parayla hayatınızı boşa harcamayın. Şeytandan korkmayın ve onun sizi korkutmasına izin vermeyin, çünkü eğer Tanrı'nın iradesini yapıyorsanız ve Tanrı'nın sizi koruyacağına %100 inanıyorsanız, o zaman hiç kimse ruhunuza zarar veremez. Honi soit kumal yepense, kötü düşünenin başına kötülük gelir. Tanrı'ya ve onun korumasına çocuksu imanınız olduğunda ve o sizi, görünmez elinin avucunda tuttuğunda, size kim zarar verebilir? Çocuklarınız size güveniyor ve siz onları seviyorsunuz, kötüsünüz ama onlara haksızlık etmiyorsunuz. Peki, sevgide iyi ve saf olan Tanrı size nasıl yanlış yapabilir? Ona güvenin ve ona çocuksu, inancınızı verin ve güvenin ve tıpkı çocuklarınızın sizin için yaptığı gibi elinizi onun eline koyun ve onun sizi evinize yönlendirmesine izin verin. Bana ve babama gelin ve alnınıza işaretimizi koyalım ki hayatta kalabilesiniz ve sonunda evinize dönebilesiniz. Benim nazik ama kararlı askerlerimden biri olun, gücün yollarını öğren ve dünyayı düzeltmemde bana yardım et. Ayrıca, tüm uluslardan, gerçek ve uygulamalı inananlar olan, Tanrı'nın iradesini yapan ve dolayısıyla bizim işaretimizi taşıyan tüm Tanrı'nın çocuklarının hayatta kalacağını ve hiçbir ulusa kayırma yapılmayacağını da size garanti ediyorum. Tıpkı 2000 yıl önce söylediğim gibi, Luka 13:29 ve Vahiy 5:9 ve Muhammed'in 1400 yıl önce tekrarladığı gibi. Her bir ruh, kendi faziletlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. 13:25 iki elinizle, ruhsal ellerinizle, Tanrı'ya sarılın ve tüm yaşamınız boyunca ona tutunun. Asla bırakma, yoksa ölürsün. Onun iradesini yerine getirin ve onun size bilmeniz gerekenleri öğretmesine izin verin, böylece yaşayabilirsiniz ve evinize dönebilirsiniz. Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye başladığınızda, şeytan size saldırmak için elinden geleni yapacak ve sizi tekrar kendi kontrolüne çekmeye çalışacaktır. Şeytanın kullanması en kolay kişiler size en yakın olanlardır, özellikle de kadınlar, çünkü kadınları manipüle etmek ve kullanmak onun için daha kolaydır. 1. Timoteos 2:14. Etrafınızdaki kadınlar sizi geri çekemez veya geri çekmek istemezse, şeytan sizi geri alana kadar giderek daha güzel ve daha seksi kadınlar gönderecektir. Şeytan, bu kadınların seni çok muhteşem olduğun için istediğini söyleyerek egonu kullanacak ve şişirecek. Seni aldatmasına izin verme. Her zaman alçak gönüllü kalın ve etrafınızdaki her şeyde ve herkeste şeytanı ve Tanrı'yı görmeyi öğrenin. Tesadüf diye bir şey yoktur, o yok. Egosu olan ve Tanrı'nın iradesini kendisi yerine getirmeyen, Tanrı'nın kanunlarına göre ve Tanrı'nın doğrudan rehberliğiyle yaşamayan herkes, şeytan tarafından size herhangi bir yönden saldırmak için manipüle edilebilir ve kullanılabilir. Kafanızın içindeki şeytanın sesi sizi korkutmaya çalışacak ve sayıca üstün olduğunuza ve muhtemelen kazanamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Tanrı, imanınızı sınamak için onun size bunları söylemesine izin verecektir. Eğer inancınıza sarılırsanız, Tanrı'dan yardım isterseniz ve insani duygularınızı kontrol ederseniz, her zaman kazanırsınız. Allah'ın iradesini sizin için yaptığınızda, onun zırhını giydiğinizde ve gücü kullandığınızda bütün dünya size karşı duramaz. Şeytanın alanı korkudur ve sizi korkutmaya çalıştığında, işte o zaman gerçekten Tanrı'ya olan inancınıza ihtiyaç duyarsınız. Tüm kötülüklere, sıkıntılara, imtihanlara rağmen imanınızı korursanız, Allah'ın sizi koruyacağını, savunacağını, şeytanın tehditlerinin tamamen blöf olduğunu anlarsınız. Kötülüğe karşı bu koruma, sizi Tanrı'ya ve O'nun rehberliğine daha da sadık olmaya teşvik etmelidir. Korkmayın, Tanrı'nın bütün zırhını giyin ve şeytanın blöfünü görürseniz, o tekrar gölgelere düşecektir. Işıktan ve hakikatten nefret ediyor ve ışığa çıkmaktan korkuyor. Tanrı'nın gerçeğinin ışığını onun üzerine parlatın ve o koşacaktır. Işığı kullanın, şeytanın yalanlarını ve aldatmacalarını ortadan kaldırmak, Tanrı'nın gerçeğinin daha fazlasını bulmak ve şeytanı yenmek, gerçeği arayın ve ışıkta yaşayın çünkü yalnızca gerçek sizi özgür kılabilir. Tüm gerçeği bulduğunuzda ölümsüzlüğünüzü bulacaksınız. Kral Arthur Pendragon'un şövalyeleri fiziksel bir nesne olmayan, kutsal kaseyi aramaya gittiler. İsa, benim içtiğim bardaktan sen de içebilir misin, derken, kendi kadehinden veya bardağından değil, eve gitmek için ne yapman ve nasıl olman gerektiğini kastediyordu. Kutsal kase arayışı, İsa'nın son akşam yemeği inde içtiği fiziksel bir fincan değil, tanrısallık ve sonsuz yaşam arayışıydı. İsa'nın içtiği kaseden içen şövalyeler, yani İsa gibi olan, ölümsüzlüklerini buldular ve içlerinden yalnızca üçü başarılı oldu ve hepsi geri kalanı başarısız oldu çünkü onlar saf değildi. Efendiler Galahad, Percival ve Bors gerçeği ve kutsal kaseyi buldular, İsa'nın içtiği kaseden içtiler ve evlerine gittiler. Diğer şövalyelerin tümü yeterince saf, değerli veya cesur olmadıkları için başarısız oldular ve böylece kutsal kase ortadan kayboldu. Arthur, ülkedeki en cesur ve en güçlü şövalyelerin başarısız olmasına rağmen henüz zayıf, mütevazı bir çocukken, İngiltere'nin kralı olmak için kılıcı taştan çıkardı. Kılıcı taştan çıkarmak için kendi çocuksu gücünü kullanmadı, Tanrı ona güç verdi, çünkü diğerlerine öğretmek için doğru niteliklere sahipti. Bu yüzden ona sihirli, kılıcı ve yaşlı bilge büyücü Merlin'in dostluğunu verdi. Kral Arthur alçak gönüllülüğü öğretti, onur ve eşitlik, herkesin eşit olması için bir yuvarlak masa kurdu ve masanın başı yoktu. Masada baş olmaması, özel bir liyakat pozisyonu olmadığı ve şövalyelerin hepsinin eşit olduğu anlamına geliyordu. Savaşan tüm şövalyeleri tek bir kardeşlik altında birleştirdi ve Tanrı'nın planladığı gibi İngiltere'ye barış getirdi. Barış sağlandığında ve şövalyelerin yapacakları savaş kalmadığında kutsal kaseyi aramaya başladılar. Şeytan onların tanrısallıklarını bulmalarına ve evlerine dönmelerine muhtemelen izin veremezdi. Bu yüzden kutsal kaseyi bulamamaları için sorun çıkarmanın, onları savaştırmanın ve birbirlerini tekrar öldürmenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Bu nedenle şeytan, sorun çıkarmak için Arthur'un karısı Kraliçe Guinevere'yi kullandı. Şeytan, Arthur'un en iyi arkadaşı Sir Lancelot'la ona bir ilişki yaptırdı ve Arthur'un bunu öğrenmesini sağladı. İkili daha sonra savaş alanında karşı karşıya geldi. İlgili takipçileriyle birlikte. Kral Arthur, iki gücü karşı karşıya getirerek gereksiz kan dökülmesini engellemeye çalıştı ve kendisinin ve Lancelot'un meseleyi sadece ikisi arasında çözeceğini ve kimsenin kılıcını çekmemesi gerektiğini belirtti. Herhangi bir adam kılıcını çekerse bunun hepsi arasında bir savaş başlatacağını söyledi. Şeytan, Arthur'un veya Lancelot'un ölmesine ve ardından barışın yeniden hüküm sürmesine izin veremezdi. Şeytan onları birbirleriyle kavga ederek oyalayabildiği sürece, doğru dürüst düşünüp kutsal kaseyi aramaya zamanları olmayacaktı. Daha sonra bir yılan şövalyelerden birine saldırdı ve şövalye kendini savunmak için kılıcını çekti ve bu da tam ölçekli bir savaş başlattı. Arthur, eğer biri kılıcını çekerse bunun savaş başlatmak için bir işaret olacağını söylemişti. Yılan elbette şeytandı ve barışın hüküm sürmesini engellemek için bir kadın ve seks kullanmıştı. Şeytan insanları birbirleriyle savaşmaya devam ettirdiği sürece, onların hakikati arayıp bulma ve sonra evlerine dönme zamanları asla olmayacak. Aziz George ortalıkta dolaşıp fiziksel ejderhaları öldürmüyordu, şeytanı bulduğu her yerde onu öldürmeye çalışıyordu. Aziz George, bir prensesi, ateş püskürten, bir ejderhadan kurtardı ve ejderhayı yakalayıp boyunduruk altına aldı. Sonra onu korku yarattığı kasabaya götürdü, ancak o, tüm kasaba halkı vaftiz edilip Tanrı'ya övgüler düzüp şükredene kadar ejderhayı öldürmeyi reddetti. Prenses, şeytani ejderhayı sakinleştirmek için bir bakire kurbanıydı ve Aziz George, Tanrı'nın tüm zırhını, giyerek onun saflığını kötülükten kurtardı ve onu, alevlerden, kurtardı. Aziz George bir şövalyede olması gereken her şeydi ve şövalyeliğin en yüksek örneğiydi. Ejderhayı yenmenin ve alevlerden kaçınmanın tek yolu saflıktır ama aynı zamanda Tanrı'nın zırhını da giymelisiniz. Düşüncenin, sözün ve eylemin saflığı, yani yaptığınız her şeyde saf sevgiyle motive olmak. Tanrı'nın zırhını giyerken hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Şeytan sizi bir şekilde korkutamıyorsa, inanç zırhınızda bir çatlak arayarak başka bir yol deneyecektir. Şeytan size para olarak, bu size değerinden daha pahalıya mal olacak, diyecektir. Ruhunun değeri ne kadar? Ölümsüzlüğe, cehennemden ayrılma ve cennetteki gerçek ailenizin yanına gitme hakkınıza parasal değeri nasıl koyarsınız? Şeytanın sana yalan söylemesine ve asla elinde tutamayacağın para için ölümsüzlüğünü elinden almasına izin verme. Allah'a ve Mamon'a kulluk edemezsin çünkü ikisine de sadık olamazsın. Maddi zenginliği seviyorsanız, şeytan bu şeylere olan sevginizi size daha fazlasını teklif ederek rüşvet vermek için kullanabilir. Veya size şantaj yapmak, onları götürmekle tehdit ederek, eve dönme hakkınız için Tanrı'nın isteğini yapmamak ve şeytanla savaşmak. Sadece iki tedarik kaynağı vardır, bilgi ve maddi şeylerin ve dünyadaki her şeyin, biri Tanrı, diğeri şeytan. Kim ödüyor, seni? Maddi, geçici zenginlik ve kesin ölüm, ölümsüzlüğünüz ve evinize, cennete gitme hakkınız karşılığında. Sonsuza kadar, hayal edebiliyor musunuz? Asla ölmeyeceksen zamanın hiçbir önemi kalmaz. İnsanlar doğumdan ölüme kadar zamanı sayarlar. Doğumu ve ölümü ortadan kaldırdığınızda zamanın artık hiçbir önemi veya değeri kalmaz. Milyonlarca yaşındayım ve ben sonsuza kadar, cennette, gerçek ailemle ve sizin gerçek ailenizle yaşayacağım. Ne yapacaksın? İçinizden herhangi biri gerçekten ölümsüzlüğünü ve cennetini bu berbat gezegen ve kesin ölümle takas edecek kadar aptal olacak mı? Allah'tan işittiğinizden emin olmadığınız sürece, gördüklerinizin yarısına, duyduklarınızın hiçbirine inanmayın. Manevi gözlerinizi açın. İnsan gözlerinizi kullanmayın, çünkü şeytan onları size yalan söylemek, tüm yapay parıltıları ve rüşvetleri göstermek için kullanır. Eğer ruhsal gözlerinizi açarsanız ve kuvvet aracılığıyla her şeyi gerçekten olduğu gibi görürseniz birçok şeyi, geçmişi, göreceksiniz, şimdi, gelecek, eski dostlar önceden gittiler, ilk başta geçmişte olup bitenleri anlamlandırmaya başlayacaksınız ve ilerledikçe, sonunda olaylar olurken hayatınızı anlamlandırmaya başlayacaksınız. Bu farkındalık durumuna ulaştığınızda, geleceği görmeye başlayacaksınız ve yanlışlıkla çoktan gittiğini düşündüğünüz eski dostlarınızı göreceksiniz. Onların ölmediğini, hala hayatta olduklarını ama farklı bir formda olduklarını anlayacak ve güç sayesinde onlardan hiçbir ayrılık hissetmeyeceksiniz. O zaman tüm hayatınız size anlamlı gelecek ve hayatta her şeyin bir sebep olduğunu, tesadüf ya da şans diye bir şeyin olmadığını göreceksiniz. Bu gezegeni daha iyi bir yer haline getirmek, hayatta kalma ve evinize dönme hakkınız için şeytanla savaşın. Aslında iyilik için savaşmayan herkes, otomatik olarak izin veriyor ve dolayısıyla kötülük için savaşıyor çünkü hiçbir şey yapmayarak, varsayılan olarak kötülüğün kazanmasına yardımcı oluyorsunuz. Sanki bir kez daha şeytan adına, Tanrı'ya karşı savaşıyormuşsunuz gibi. Benimle birlikte olmayan, bana karşıdır, Mat. 12:30 Veva 3:1519. Ortası yoktur ve çitin üzerinde oturamazsınız çünkü zamanınız azalıyor ve ateşe ve infazınıza yaklaşıyorsunuz. Kavga veya ölmek. Gerçekte, sevgiyle ve kararlılık ile savaşın. Kararlılık irade gücüdür ve irade de ruhun gözüdür. Eğer yeterli irade gücünüz yoksa, Tanrı'dan size yardım etmesini ve irade gücünüzü güçlendirmesini isteyin. Eğer Tanrı için savaşmazsanız, o zaman sadece ölmekte kalmazsınız, aynı zamanda kendinize de zarar verirsiniz, çünkü dünyanın sizin için daha kötü bir yer haline gelmesine yardımcı olursunuz. Olmak ya da olmamak, bütün mesele bu. İster akıl açısından daha asil olsun, ister çirkin talihin sapanlarına ve oklarına katlanmak, ister nefret denizine karşı silaha sarılmak ve bunu yaparak buna son vermek. Bu zorlu bir mücadeledir ve ne kadar yükseğe tırmanırsanız o kadar zorlaşır çünkü şeytan sizi durdurmak için daha çok çabalamak zorunda kalacaktır. Şeytan senin eve gitmeni istemiyor, burada onunla kalmanı ve onunla birlikte ölmeni istiyor. Eğer kendisi hariç herkes evine gitseydi, şeytan çok yalnız kalırdı. İşler iyice zorlaştığında şeytan, sizi korkutmak ve iman zırhınızda bir boşluk bulmak için düşmanlarınızın sizi öldüreceğini söyleyecektir. Zaten gerçek ölüm cezası altındasınız, öyleyse kaybedecek neyiniz var? Bedeninizi öldürebilecek olanlardan değil, ruhunuzu da öldürebilecek olanlardan korkmayın, kıyamet gününde değersiz bulunursanız yalnızca bedeninizi ve ruhunuzu öldürebilecek olanlardan, Tanrı ve onun meleklerinden, korkun. Bedeninizi öldürebileceklerden korkmayın çünkü her zaman yenisini ve daha iyisini alabilirsiniz, ama eğer Tanrı sizi kıyamet gününde idam etmişse ve gerçeksiz olan yeni bir ruhu varlığı nereden elde edebilirsiniz? Ve varlığın sona erdi mi? Kendi zihninizde ruhunuzu, ruh varlığınızı insan yaşamınızdan ve diğer iki sesten ayırın. Hangi sesin Tanrı'ya, hangisinin şeytana ait olduğunu öğrenin, ancak çok dikkatli olun. Şeytan çok kurnazdır ve çok hoş bir ses çıkararak, gerçekte o olduğu halde, sizinle konuşanın Tanrı olduğunu düşünmeniz için sizi kandırmaya çalışabilir. Ki sesi ayırdıktan sonra, Mat. 6:24 Luka 16:13 Tamız, Log 47:13-17 Kralların Kralının İncili, Tamız 8:3-7 İyi olanı takip edin ve Tanrı'ya kişisel olarak sorun. Ve özellikle bilmeniz gerekenler. Ondan öğrenin ve sonra gerçek sizi, ruhunuzu hayvan, ben'den nasıl ayıracağınızı ve onu nasıl kontrol edeceğinizi öğreneceksiniz. Siz iki benliği kontrol ederken, eğer ondan dilerseniz, Tanrı şeytanı kontrol ederek size yardımcı olacaktır. Kaçış ya da gerçeklikten kaçmak çözüm değil çünkü asla kaçamazsınız ve kendi değerli zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Uyuşturucu ve alkol, şeytanın sizi aldatmak için kullanabileceği, hatta aslında kendinizi kandırmanızı sağlayan silahlarından sadece bir tanesidir. Alkol, tıpkı diğer uyuşturucular gibi bir uyuşturucudur, ancak toplum onu diğerlerinden daha kabul edilebilir hale getirmiştir, çünkü zenginler ona sahiptir ve onu kontrol eder ve hükümetler vergilendirmekten para kazanır. Müslümanlar alkole, şeytanın idrarı, der ve onu içmezler. Kontrol edilmezse seks de çok güçlü bir uyuşturucu olabilir. Gerçeklikten geçici kaçış, sizi gerçek dünyadan ayrı, acının çok keskin olmadığı başka bir küçük dünyaya götürmek için uyuşturucu kullanmak bir aptalın cennetidir. Düz ayık geldiğinizde sorunlar hala oradadır, ancak daha da kötüsü, bu daha fazla uyuşturucuya, daha fazla kaçışa, uyuşturucu bağımlılığına veya alkolizme ve kontrol edilmezse tamamen teslim olmaya yol açabilir. Uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm aynı şeydir, ancak bunların her ikisi de vücudunuzu öldürebilecek farklı uyuşturucu türlerini ifade eder. Alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı korkağın çıkış yoludur, kötülüğe teslim olur ve daha sonra acının daha az olduğu kendi ayrı dünyasında kalıcı olarak saklanır. Aynı zamanda çok bencilcedir çünkü acılarını ve sorunlarını etraflarındakilere aktarırlar. Kaçış yoktur ve yalnızca kendinizin ve etrafınızdaki sizi seven veya önemseyenlerin durumunu daha da kötüleştirirsiniz. Eğer bedeninizi öldürürseniz, Tanrı sizi tekrar başka bir bedene gönderir ve bunu yaptığınız için sizi cezalandırır. Kaçış yok. Sorunlarınızla yüzleşmeli, zayıflıklarınızı ve hatalarınızı kendinize ve Tanrı'ya itiraf etmeli, sorunlarınızın üstesinden gelmeli, va. 2:26 ve karmik borçlarınızı ödemelisiniz. Mükemmel olmadığınızı kabul edin ve egonuzu kaybedin, acı da onunla birlikte gidecek. Mükemmel olsaydın burada olmazdın. Kimse de mükemmel değildir, hatta muhtemelen sizden daha kötüdürler ama egoları bunu size itiraf etmelerine asla izin vermez. Kaçmaya ihtiyaçları yok çünkü onlar mutlular, kötüler. Sonra Allah'tan alçak gönüllülükle hatalarınızı ve zayıflıklarınızı yenmenize yardım etmesini isteyin, Allah'ın zırhını kuşanın ve onun rehberliğiyle zayıflıklarınızla savaşın ve onları yenersiniz, sorunlarınızı çözüm üreterek çözün ve dünyanızı yaşanabilir hale getirin. Eğer bunu yaparsanız, bir miktar manevi öz saygı kazanacaksınız, zaferler aracılığıyla, Tanrı sizin kazanmanıza yardım etti. Ve Tanrı'nın olmanıza yardım ettiği kişiyi sevmeyi öğrenin. Ancak her zaman alçak gönüllü kalmayı unutmayın, çünkü asla tek başınıza kazanamazsınız. Şeytanın, bağımlı olmasanız bile sizi uyuşturucuyla kandırmasının bir başka yolu da, uyuşturucuların güzel sesinizi susturması ve daha az etkili hale getirmesidir. Onun sesi Tanrı'nın sesinden daha yüksek çıkıyor ve size kötü şeyler yapmanızı söylüyor, dürüst ayık olduğunuzda ve duyularınızın tam kontrolü altında olduğunuzda asla yapmayacağınız şey ya da yapman gerekeni yapmıyorsun. Mecazi anlamda konuşursak, birçok insan sarhoş olduklarında boynuzları çıkar, saldırganlaşır ve herkesle kavga etmek ve veya bir şeyleri parçalayıp yok etmek ister. Bu onları kimin kontrol ettiğini gösterir, Abaddon Apollyon Şeytan, va. 9-11 Seks aynı zamanda insanlara normalde yapmayacakları her türlü şeyi yaptıran çok güçlü bir uyuşturucu da olabilir ve nymphomani seks bağımlılığıdır. Seks yoluyla, para, korku ve uyuşturucular, şeytan dünyaya hükmedebilir. Dünyadaki her derde deva ve derman tek olan Allah'tır. Cevapları insanlarda aramayın, onlar da sizin gibi kaybolmuşlardır ama bunu asla kabul etmezler. Egoları buna izin vermedi. Tanrı her sorunun cevabını, her hastalığın çaresini elinde bulunduruyor ve kendisine sormanızı sabırla bekliyor ve binlerce yıldır da öyle. Onunla konuş. Fibrinizden ve aslında aptallık olan, kendini beğenmiş, bilgeliğinizden kurtulun ve yeniden çocuklar gibi, Tanrı'nın çocukları olun. Tüm sorunlarınızı Tanrı'ya verin ve O'nun bunları, günlük olarak, çözmenize yardım etmesine izin verin, Mat. 6.34, kendi aptallığınızı değil, Tanrı'nın gerçek bilgeliğini kullanın, öz. 5. Yarını unut, Tanrı'nın bugün size verdiği görevi elinizden gelenin en iyisini yapın, yarın başka bir gün. Tanrı'nın rehberliğiyle, her seferinde bir gün. Ciddi ve tüm sorunların ağırlığı altında ezilen bir yetişkin olmaktan çok daha eğlenceli. Onları Tanrı'ya verin ve hayatınız boyunca hayat oyununu oynayan bir çocuk olun. Sırada ne var? Bir sonraki adım, adamların kontrolü ve erkekliklerini yeniden kazanmalarıdır. Bu, göğüslerinizi dövmek, karılarınızı dövmek veya etrafta dolaşıp insanların ağzına yumruk atmak anlamına değildir. Otoritenizi kararlı ama yumuşak bir şekilde savunmak ve gerekirse kendinizi İsa'nın Matta'da bahsettiği üçüncü tür adımlardan biri haline getirmek anlamına gelir. 19-12, bu, yapmanız gerekeni yapmak, gerçek bir adam olmak ve kadınsız yapmak, Tanrı için savaşmak anlamına gelir. İnsanların ağzına yumruk atmak ve kendinizi adam yapan şeyin bu olduğunu düşünerek kendinizi kandırmak, sorunlarınızla zor yoldan yüzleşip onları aşmaktan daha kolaydır. Gerçek bir insan, sorunları ve sorumluluklarıyla kararlılıkla yüzleşir ve onlardan kaçmaz. O ruhsal olarak savaşır ve tüm zorluklara rağmen bunların üstesinden gelir. Sorun diye bir şeyler yoktur, yalnızca çözümler bulmanızı bekliyor, I.F. Rudyard Kipling, bakınız ek. Kendinizi üçüncü tür adımlardan biri haline getirmek, ruhunuzu seks için satmamak ve kadınların, Allah'ın söylediklerini değil onların söylediklerini yaptırmak için seks teklif ederek veya sizden uzak durarak sizi yönetmesine izin vermek anlamına gelir. Saymak. Eğer bir kadın, siz onun söylediğini yapmadığınız sürece sizinle sevişmek istemezse, daha iyi biri size ilkelerinize, pes etmemenize, Tanrı'ya olan inancınıza ve doğru olanı yaptığınıza saygı duyacak ve sizi sevmek isteyecektir. Ve gerçek bir adam tarafından korunun ve onların sevgisi, çok daha iyi ve daha az bencil olacaktır. Şeytanın sizi bebek yapabilmenin sizi gerçek bir adam yapacağını düşünmesine izin vermeyin, çünkü kız bebek yerine erkek bebek sahibi olmak da öyle değildir. Herhangi bir hayvan, zihinsel engelli insanlar da dahil olmak üzere bebek yapabilir. Bayanlar sonraki. Haydi siz kadınların sessiz çoğunluğu, sesinizi yükseltin ve adamların işleri düzeltmesine yardımcı olun. Sevgiyle, saygıyla, nezaketle kadın gibi davranılmak istediğinizi söylüyorsunuz. Erkeksi, özgürleşmiş kız kardeşlerinize, onlarla aynı fikirde olmadığınızı ve sizin için her şeyi mahvetmeyi bırakıp geri çekilmelerini söyleyin. Eğer kadının özgürleşmesi doğruysa, o zaman neden, aile biriminin ve toplumun çöküşüyle birlikte gelen sayısız toplumsal sorunun da sorumlusu bu? Ayrıca stresten mustarip kadınlarda, sigara içen, alkolik olan veya ağır uyuşturucu bağımlısı olan, sakinleştirici alan, sinir krizi geçiren ve intihar eden genç kızların ve kadınların sayısı artıyor mu? Bu oluyor çünkü bu kadınlar yapmaya çalıştıkları şeyin üstesinden gelmeye hazır veya donanımlı olmadıkları bir duruma getirildiler, çünkü bu onlar için tasarlanmamıştı. Bugün her şey seksle ilgili. Aşka ve şefkatli sevgi dolu ilgiye ne oldu? O ilkel zihin durumuna, yani sekse devam edebilirsiniz. Her zaman şefkatli, sevgi dolu bakımı seçeceğim. Kadınların kendileriyle eşit olduğunu düşünerek beyninin yıkanmasına izin veren bir adam, insanların ağzına yumruk atma konusunda uzman olsa ve bunun kendisini adam yapacağına inandırarak kendini kandırmada uzman olsa bile, gerçekten pek de adam değildir. Eğer kadınların sizi hadım etmelerine ve sizin eşitiniz olduklarına inanmalarına izin verdiyseniz, o zaman madde bahsedilen ikinci tür hadımlardan biri olursunuz. 19-12 ve kadınlar tarafından hadım edilen bazı hadımlar var. Tesniye 23, bir de Tanrı şöyle der, taşlardan yaralanan, yani mecazi olarak hadım edilen veya erkeklik organı kesilen Rabbin cemaatine giremez, cennet bu hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak geçerlidir. Kendi iyiliğiniz için erkekliğinizi hemen, hatta daha erken arayıp bulmanızı öneriyorum. Boşanma durumunda, suçlu taraf kendileri olmadıkça, çocukların velayeti de adamlara verilmelidir ve adamlar eski eşlerinin nafakasını ödemek zorunda olmamalı, bunun yerine parayı, çocukları ve eski eşlerinin görevleri ile ilgilenmesi için bir dadıya veya hizmetçiye ödeme yapmak için kullanmalı, ta ki kendileri için başka bir anne bulana kadar çocuklar. Hiçbir bekar kadın ya da boşanmış kişi bir erkek çocuk yetiştiremez çünkü ya eşcinsel olarak büyürler ya da tamamen kontrol edilemezler ve kadınların bunu yapmasına izin verilmemelidir. Yaşlılara karşı bu kadar çok soygunun, vandalizm ve holiganlığın ana nedenlerinden biri de budur, çünkü bu çocuklar yalnızca bir babanın sağlayabileceği gerekli disiplin olmadan büyümüşlerdir. Çocukların velayetinin erkeğe ait olmasının bir diğer çok önemli nedeni de, çocukların öğrenmesi gereken manevi nitelikleri onlara öğretme konusunda bir kadına göre daha donanımlı olmasıdır, çünkü o ondan daha yüksek bir manevi seviyededir. Günümüzde pek çok boşanmış ya da ayrılmış kadın, büyürken kızlarına yavaş yavaş babalarından ve dolayısıyla tüm adamlardan nefret etmeyi öğretiyor. Bu kızlar uyumsuz bir şekilde büyüyorlar ve ne yazık ki hasarı kendi çocuklarına aktarıyorlar, dolayısıyla hiçbirinin mutlu, kalıcı, istikrarlı bir evlilik kurma şansı yok. Bir erkeğin çocuklarına annelerinden nefret etmeyi öğreterek onların uyumsuz büyümelerine neden olması pek olası değildir. Onlara annelerinin hatalarını gösterebilir ama bu onlara annelerinden nefret etmeyi öğretmez. Ne yazık ki, çocukların velayetini haksız yere kadınlara veren günümüzün hukuka aykırı insan kanunları mevzuatları sonucunda, artık dünya uyumsuz insanlarla dolu, çünkü ebeveynleri veya ebeveynleri onlara yanlış değerleri öğretmiş. 14-18 İnsani hukuka mevzuata göre, bir kadının evliliği yürütmesi için hiçbir teşvik yoktur çünkü daha materyalist zihniyetiyle, er işler yürümezse evi, mobilyaları ve çocukları elinde tutacağını bilir. Ve kocası evinden taşınması ve hem kendisi, hem de çocukları için nafakasını ödemesi gerekeceği, kadın kendi zihninde daha iyi durumda olacaktır. Peki kadın neden evliliği yürütmeye çalışsın ki? Hatta bazı kadınlar daha sonra boşanabilmek ve maddi durumları düzelsin diye evleniyor ve aslında her şeyi önceden planlıyorlar. İnsani, hukuka aykırı kanunlar bu nedenle doğal olarak boşanmayı teşvik ederken, Tanrı'nın kanunları altındaki teşvik, alçakgönüllülüğü, hoşgörüyü öğrenmek ve evliliğin sadece kendilerine değil, çocuklarına da fayda sağlayacak şekilde yürümesini sağlamaktır. Bunlar aynı zamanda genel olarak topluma da fayda sağlar. insanın hukuka aykırı yasaları mevzuatı, dolayısıyla doğal olarak cesaretlendirme şok, Tanrı'nın yasaları altında teşvikin öğrenmek olması nedeniyledir. Çocuklarını ve evini terk edecek olan çok kötü bir kadın olurdu ve eğer bunu yaparsa, böyle bir anne olmadan çocuklar çok daha iyi durumda olacaklardı. Tanrı'nın kanunları alçak gönüllülüğü, fedakarlığı, hoşgörüyü ve sevgiyi öğretmek için tasarlanmıştır. Kadın özgürlüğü kadınlara kibri öğretir, saldırganlık, bencillik ve duygusal nefret, bunların hepsi şeytandan gelir ve kıyamet gününü idam edilmeye yol açar. Eğer evlenecek kadar sevdiğiniz biriyle anlaşamıyorsanız ve Tanrı'nın önünde birbirinize verdiğiniz onur sözünü tutacağınıza güvenilemiyorsanız, o halde Allah'ın size güvenmesini nasıl bekleyebilirsiniz? Evlilikte ortaya çıkan zorluklar sizi ayırmamalı, birbirinize yaklaştırmalıdır. Bu zorluklar, sözünüzü tutmanız konusunda size güvenilip güvenilemeyeceğini görmek için sizi test eder ve size daha fazla hoşgörü ve sevgi öğretmek için tasarlanmıştır. İlk zorlukta pes ettiğinizde ve boşandığınızda bu sınavları nasıl geçebilirsiniz? Yapamazsın. Kanunların değiştirilmesinin, eşitlik ve çocukların velayetinin kadınlara verilmesinin evlilik kurumuna ve topluma ne yaptığını görmüyor musunuz? Yasaları değiştirdin ve sokaklar artık yürümen için güvenli değil. Kendi evinizde bile güvende değilsiniz ve şu anda kendi kibirli ve hukuksuz eylemlerinizin sonuçlarına katlanıyorsunuz. İlahi adalet. Dul kalma elbette farklı bir durumdur ve bu durumda iki büyük baba, vaftiz babaları ve ailedeki diğer adamlar, oğullarına ve kızlarına eğitim vermesi ve onları disipline etmesi için anneye yardım etmelidir. Çocuklar evlilik dışı doğmamalı ve bekar anneler devlet tarafından desteklenmemelidir. Çocukların düzgün bir ailede, disiplinli bir babanın ve istikrarlı bir geçmişin olduğu bir ortamda büyümesi gerekir. Tek ebeveynli aile diye bir şey yoktur. Bir ailenin iki ebeveyni vardır veya aile değildir. Bir sonraki adım, organize dinin tüm formlarını dağıtmaktır. Ve insanların dolaplarına veya banyolarına odalar veya kırlara veya bahçelerine veya göl veya deniz kıyısına veya huzur ve yalnızlık içinde herhangi bir yere gitmeleri ve alçak gönüllülük, samimiyet ve dürüstlükle Tanrı ile konuşmaları ve Tanrı'dan istemeleri o, sana ne yapmanı istediğini gösterecek. Sonra düşüncelerinizde onun cevabını dinleyin ve şeytanın sözleriyle Tanrı'nın aydınlanması arasındaki farkı öğrenin. O halde Tanrı'yı günün 24 saati düşüncelerinizde tutun ve düşünce, söz ve eylemde İsa gibi, hatta daha iyisi Tanrı gibi olmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Gürültülü bir kalabalığın ortasında ve veya sıkıntılı bir ortamda hale yapabilene kadar pratik yapın. İnsan-hayvan bedeninizi kontrol etmeye ve Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye başladığınız anda, şeytan sizi yanıltmak için kafanızı karıştırmaya, korkutmaya veya hayvan bedeninizi ayartmaya çalışacaktır. Bu gerçekleştiğinde, Tanrı şeytanın sizi ayartmasına, inancınızı ve irade gücünüzü test etmesine, samimi olup olmadığınızı ve gerçekten söylediğinizde ciddi olup olmadığınızı görmesine izin veriyor. Teslim olma. Boğulmakta olan bir adamın hayat kurtaran kişiye tutunması gibi, inancınıza sarılmanız gerektiği zamandır. Bunun olmasını beklemeli, buna hazır olmalısın ve gerçekleştiğinde, şeytanı senin için kontrol ederek üstesinden gelmen için Tanrı'dan yardım istemelisin. Bu olduğunda, her olduğunda ve kafanız karıştığında, hiçbir şey yapmayın. Oturun ve insani duyularınızı kapatın ve Tanrı'ya kafanızın karıştığını ve anlamadığınızı söyleyin ve ondan size açıkça ve tam olarak ne yapmanızı istediğini söylemesini isteyin. Onun cevabını dinleyin ve bunun şeytanın değil, onun sesi olduğundan emin olun. Allah'ın mesajını işittiğinizden ve anladığınızdan emin olduğunuzda, kafa karışıklığı ve endişe ortadan kalkacak, kendinizi rahatlamış ve sanki göğsünüzden veya omuzlarınızdan büyük bir yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. Sonra, daha önce değil, ilerleyin ve Tanrı'nın zafere ve sonunda eve, cennete, aptalca soyut, batıl inançlı bir rüyaya değil, gerçek bir yere götüren talimatlarını izleyin. Kimsenin çalmadığı bir yer, veya öldürür, veya yalanlar, herkes herkesi sever. Günümüz dünyasında insanlar Tanrı ile konuşmuyor, inanmıyor ve onun iradesini yerine getirmiyor. ruhların hayvan bedenlerini kontrol etmesi ve özverili bir şekilde herkesin yararına iyilik yapması yerine, yaklaşık 8 milyar ruhun insan hayvan bedenlerinde kilitlendiği, ruhun kontrolü elinde tutması yerine isyan ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Bencilliklerinden ve açgözlülüklerinden dolayı kendilerine zarar verirler. Kendinizi kontrol edin. Yavaşlayın ve Tanrı'nın yolunda, yani eve giden yolda, ileriye doğru güvenli ve belirli adımlar attığınızdan emin olun. Tanrı'nın rehberliği olmadan hareket etmeyin, yoksa bir yılanın üzerine basıp 3 adım ileri ve 4 adım geri durumuyla geri gidebilirsiniz. Bir kez Allah'ın yoluna çıktığınızda, vazgeçmediğiniz sürece, sonsuza kadar yaşayacaksınız, öyleyse neden bir deli gibi daireler çizerek koşuyorsunuz, bir şeylere çarpıyorsunuz, kendinize ve başkalarına zarar veriyorsunuz? Aceleniz ne? Gelin beni bulun, hem bedenen hem de ruhen, ben hepinize aitim. Gelin ve dünyayı düzeltmemde bana yardım edin ve bunu yaparak evinize dönebilmenize yardımcı olun. Dünyanın hem siyasi hem de dini liderlerinin çoğuna, İngiltere Kraliçesine, Galler Prensine ve Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreterine yazdım ve hepsi bana cevap vermeyerek çok kaba davrandılar. Hayatta kalmak isteyenler, lütfen bugün kendi devlet başkanlarınıza yazın ve onlara bu kitaptan bahsedin, onların beni görmesini ve benimle konuşmasını istediğinizi ve dünyayı ve hepinizi kötülüklerden kurtarmamda bana yardım edin. Yangın, lütfen ayrıca tüm kiliselerin başkanlarına da yazın ve onlara benimle iletişime geçmelerini istediğinizi söyleyin. Lütfen şimdi yapın, boşa harcayacak zamanınız yok. Şu anda kullandığım bu bedenin içinde veya dışında, bu kötü dünyayı yöneteceğim ve herkese barış ve adalet getireceğim. Eğer beni görmezden gelirseniz ve beni bu cesede atmaya ve doğrudan ikinci seçeneğe gitmeye zorlarsanız çoğunuz idam edilecek, bu dünyaya barış ve adaleti getirebilecek tek kişi benim. Bunu yapmak için binlerce yılınız vardı ve şimdi her zamanki kadar uzaktasınız, daha da uzaktasınız. Yahudiler ilk gelişimi bekliyorlar, Hristiyanlar ve Müslümanlar da ikinci gelişimi bekliyorlar ve bu üçünü birleştirebilecek tek kişi benim. Bunu kolay yoldan da, zor yoldan da yapabiliriz, seçim sizin. Bunu, ben insan formundayken sizin için kolay yoldan yapabiliriz, ya da kullandığım bu kaba, insana hayvan bedeninden kurtulduğunda, sizin için zor yoldan ve benim için de kolay yoldan yapabiliriz. Her birinizi kurtarmak istiyorum, ama seçim her zaman olduğu gibi sizin. Gel ve iyi olmayı öğren, sana evin yolunu göstereyim. Son. Dostça bir uyarı. Eğer herhangi biri, kullandığım bu insan hayvan bedenini öldürecek kadar aptalsa, ruhumu serbest bırakacak ve beni onların hayal edebileceğinden daha güçlü yapacaktır. Bu cesedin düştüğü her yerde askerlerim toplanacak ve hasat başlayacak, Mat. 24-28 ve Luka 17-37 ve babama ve bana olan sevgileri nedeniyle öldürülen herkesin intikamını alacağım, Va. 6-9-11 Bütün dünya Nuh'a inanmayı reddetti, Sodom ve Gomorra'da Lut'a inanmayı reddettiler ve hepsi yok oldu. Bana kesinlikle inanmanızı tavsiye ederim, yoksa siz de hepiniz yok olursunuz. Aralık 1988 Güncellemesi. Bu yıl, İngiliz parlamentosuna egemenliğimi tanıması için zaten meydan okudum ve onlar reddettiler, bunun üzerine açlık grevine başladım ve grevi askıya almadan önce 65 günü tamamladım. 60. günde hala ortalıkta dolaşıyordum ve bana hala inanmıyorlar. Ne kadar ciddi olduğumu göstermek ve onların tepkinizi görmek için ölüme yeterince yakın olan bu bedeni aldım. Şu ana kadar hiçbiri benimle konuşmayı teklif etmedi. Bu da beni umursamadıklarının yanı sıra güçlerinden ve herkesten çaldıkları zenginliklerinden vazgeçmek yerine hepinizin kendileriyle birlikte ölmesine izin vermeye istekli olduklarını kanıtladı. Onların yasa dışı kanunları, mevzuatları ve üzerinizdeki yetki konumları kapsamında, onlara izin verdiğiniz çünkü kanunu onlara karşı uygulamadınız ve uygulamadınız. İnsan formunda olduğum sürece onları ancak sizin desteğiniz ve yardımınız ile yok edebilirim. Bunu sizin yararınız için yapıyorum, benim için değil, bu yüzden bana ve dolayısıyla kendinize yardım edin. Bana yardım etmezseniz ikinci seçeneğe gitmek zorunda kalacağım ve bu seçeneğin altında sizin için sonuçlarını zaten açıklamıştım. Seçim sizin. Verici problar 3 Rus sondasının da Venüs'ün yüzeyinden 25 mil veya daha yüksekteyken yumurta kabuğu gibi ezildiğine inanılıyor. Herhangi bir insanın Venüs hakkında şimdiye kadar gördüğü tek şey, Musa ve daha sonra İsa'nın Tanrı ile konuştuğu sırada dağların tepesindeki uzay aracını kaplayanlara benzer yoğun bulutlardır. Bu bulutlar gezegenin 35 mil yukarısına ulaşıyor. İnsanoğlu hala Venüs'ün kurşun, kalay ve çinkonun eriyeceği ve birçok bileşiğin buharlaşacağı 1000F derecelik ultra yüksek sıcaklıklarını açıklayamıyor. Aptal insan ısı sensörlerinin yanlış okunmasını Venüs her zaman sevginin tanrısı ve dünyaya iyi faydalar sağlayan bir tanrı olarak görülmüştür.